Ayrım 41.
Kelebek yerin neresi? Bütün eşyalarım karıştırılıyor. Ya bıçağın? Bıçağımı akşam 7'de kapıda bekleyen Mubasır aldı. Doğru diyor aynasız. Öldürüleceğini söyleyerek kıyameti kopardı bana. Grandet, bu bıçak sizin mi? Yattığım yerde olduğuna göre benim demektir. Pırıl pırıl lekesiz bıçak dikkatle inceleniyor. Doktor keneften dönüyor ve iki ağzı da keskin bir bıçakla boğazlamışlar diyor. Ayakta öldürülmüşler. Akıl alır gibi değil. Bir kürek mahkumunu kendini korumadan tavşan gibi gebertemezsiniz. İşin içinde bir de yaralı olmalı. Gözlerinizle gördünüz doktor. Kimse de sıyrık bile yok. Ölen iki kişi tehlikeli adamlar mıydı? Çok tehlikeli doktor. Dün sabah 9'da duşta öldürülen Carbonieri'nin katili herhalde Ermeniydi. Soruşturma bitti diyor komutan. Yine de Grandet'in bıçağını alıkoyun. Hastaların dışında herkes iş başına. Kelebek, hasta mısınız? Evet komutanım. Dostunuzun öcünü almak için vakit kaybetmediniz. Yutmadım biliyorsunuz. Ne yazık ki elimde delil yok. Bulamayacağınızdan da eminim. Bir kere daha soruyorum. Söyleyecek şeyiniz var mı? Bu çifte cinayeti aydınlatabilecek durumda olanınız çıkarsa buradan kurtulup karaya gönderilecektir. Söz veriyorum. Sessizlik bozulmuyor. Ermeni'nin bütün dostları hasta numarasında. Bunu gören Galgani, Grandet, Jean Castelli, Louis Gravon da son anda adlarını listeye yazdırdılar. Koğuştaki 120 kişi çıktı. Beşimizle Ermeni'nin 4 arkadaşı, saatçi, başına bir de temizlik derdi çıktığı için homurdanıp duran koğuş görevlisiyle aralarında Yarma Silvian dediğimiz asazlı bir bıçkının da bulunduğu 2-3 kişi kaldı. Yarma Silvian koğuşta tek başına yatıyor. Herkes dostu. Az rastlanan bir iş başarıp 20 yılla buraya gönderilmiş. Çok saygı gören bir eylem adamı. Tek başına Paris-Brüksel ekspresinin posta vagonuna saldırmış. İki nöbetçiyi bayıltmış ve para dolu çantaları aşağı atmış. Suç ortakları da torbaları kapıp götürmüşler. Neşeli mangır kaldırmış. Silvian iki grubun köşelerinde fısıldaşıp durduğunu görüp geceki anlaşmayı da bilmediğinden söze karışmak gereğini duyuyor. Umarım ki üç silahşörler gibi karşılıklı geçip çatışmazsınız. Bugünlük bir şey yok diyor Galgani. Daha sonra. Paolo atılıyor. Neden daha sonra? Bugün kişini yerine bırakma demişler. Ama ben karşılıklı boğazlaşmanın gereğini göremiyorum. Ne dersin kelebek? Size tek soru, Ermeni'nin yapacağı işten haberiniz var mıydı? Kelebek, şerefsizin bir şeyden haberimiz yoktu. Açıkça söyleyeyim mi, Ermeni ölmeseydi durumu nasıl kabullenirdim bilemiyorum. Öyleyse bu işi neden burada kesmeyelim diyor Grandet. Biz razıyız, tokalaşalım ve bir daha da bu üzücü olayın lafını etmeyelim. Kabul. Ben tanığım diyor Silvain. Anlaştığınıza sevindim. Bu iş burada biter. Akşam 6'da kampana çalıyor. Sesi dinledikçe önceki günkü görüntüyü gözümün önüne getirmekten kendimi alamıyorum. Filikanın önünde yarı beline kadar suyun üstünde duran dostum karşımda. Görüntü öylesine etkileyici ki Ermeniyle kaygısızım bile köpek balıkları tarafından bu şekilde sürüklenmelerini istemiyorum. Galgani ağzını açmıyor. Carbonieri'nin ölüsünün başına geleni biliyor. Hamağının iki yanından sarkan bacaklarını sallayarak uzaklara dalıyor. Grandet daha dönmedi. Kampana sesi kesileli 10 dakika oluyor. Derken Galgani bana hiç bakmadan bacaklarını sallayıp alçak sesle ''Matthew'yu yiyen köpek balığının Ermeni'den bir lokma bile yutmamasını diliyorum.'' diyor. Hayatta kanlı bıçaklı olup köpek balığının midesinde buluşmaları çok acı olurdu. Bu soylu ve candan dostun ölümü benim için gerçekten büyük boşluk. Royal'den ayrılıp mümkün olduğu kadar çabuk harekete geçmem en iyisi. Her gün kendi kendime hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Çılgınca bir kaçış. Savaş içindeyiz. Kaçıp yakalanlara verilen cezalar arttırıldı. Kaçarsak yakalanmanın hiç sırası değil. Salvidia ne dersin? Firar halinde verilen cezaları bildiren afişi tekrar okuduktan sonra Güyan'a birlikte geldiğim altın tüplü İtalyan dostumla konuşuyoruz. Ölüm cezasına çarptırılacaklar diye korkup kaçmaktan vazgeçecek değilim ya. Sen ne düşünüyorsun? Kelebek, artık dayanamıyor ve kaçmak istiyorum. Ne olursa olsun. Akıl hastanesinde hasta bakıcılık istedim. Hastanenin kilerinde 225'er litrelik iki fıçı bulunduğunu biliyorum. Bu fıçılar bir sal yapmamızı sağlar. Biri zeytinyağı dolu, diğeri sirke. Ayrılmayacak şekilde birbirlerine bağlarsak büyük bir ihtimalle karaya varabiliriz sanıyorum. Akıl hastanesinin çevrileyen duvarların dış yüzünde nöbetçi yok. İçeride de bir hasta bakıcı mubastır, mahkumların yardımıyla delilere göz kulak oluyor. Neden sen de benimle oraya gelmeyesin? Hasta bakıcı olarak mı? İmkansız kelebek. Sana akıl hastanesine asla iş vermeyeceklerini biliyorsun. Kamptan uzak oluşu, kaçma kolaylığı sağlayışı, oraya gönderilmemen için yeterli nedenler. Ama delilik numarasıyla hastaneye kaldırılabilirsin. Çok güç Salvidia. Bir doktor sana deli damgasını bastı mı, aklına esen her şeyi yapmana hak tanınmış olur. Gerçekten de hiçbir hareketinden sorumlu tutulamazsın. Bunu kabul edip teşhisinin altına imzasını atacak doktorun ne büyük sorumluluk yüklendiğini düşünebiliyor musun? Bir mahkum, bir aynasız karısı ya da çocuğu öldürebilirsin. Kaçabilir, dilediğin suçu işleyebilirsin. Kanun işlemezsen o zaman. Yapabilecekleri en kötü şey, çırılçıplak soyup deli gömleği giydirerek ses geçirmez bir hücreye tıkmaktır. Bu rejimi de belirli bir zaman sürdürebilirler. Zamanla tedaviyi hafifletmek zorunda kalacaklardır. Sonuç, kaçmak dahil çok ağır bir suça karşılık hiçbir ceza yemezsin. Kelebek, sana güveniyorum. Seninle kaçmak istiyorum. Deli numarası yaparak benim yakınımda bulunman için elimden geleni yap. Hasta bakıcılık görevimde sana yardımım dokunur. En güç anlarında rahatlamanı sağlarım. Hasta olmayıp tehlikeli yaratıklar arasına düşmenin zorluğunu da düşünebiliyorum tabii. Sen hastanedeki işine başla Romeo. Ben meseleyi iyiden iyiye inceleyecek ve deliliğin ilk belirtileri konusunda bilgi alıp doktoru uyutabilmenin yollarını arayacağım. Doktorun beni sorumsuzlar sınıfına sokması kötü bir fikir değil aslında. Konuyu dikkatle incelemeye başlıyorum. Yalnız Bura kitaplığında delilikle ilgili tek eser yok. Fırsat buldukça belirli sürelerle akıl hastanesine girip çıkmış adamlarla konuşuyorum. Yavaş yavaş konuyla ilgili bir fikir edinebiliyorum. 1. Delilerin hepsinin küçük beyninde müthiş ağrılar oluyor. 2. Sık sık kulakları uğulduyor. 3. Çok sinirli olduklarından uzun süre aynı şekilde yatamazlar. Bir sinir gerilimiyle uyanırlar. Gövdelerinin her yanı acı verecek şekilde gerilmiştir. Kafasına vurmadan bu belirtileri doktora göstermeliyim. Deliliğim hastaneye yatmamı gerektirecek kadar olmalı. Bu belirtileri doktora göstermeliyim. Şiddetli tedavileri, deli gömleğini, dayağı, yiyeceğin azaltılmasını, bromür iğnelerine, soğuk ya da sıcak banyoları gerektirecek kadar değil. Oyunu iyi oynarsam doktoru uyutabilirim. Benden yana işleyen tek şey var. Neden, hangi sebeple deli numarası yapayım? Doktor bu soruya hiçbir mantıklı cevap bulamadığından partiyi kazanmam mümkün. Benim için başka çıkar yol kalmadı. Şeytan adasına göndermediler. Dostum Matthew'nun ölümünden bu yana kamp beni boğuyor. Tereddütün canı cehenneme. Kararımı verdim. Pazartesi günü doktora çıkacağım. Hayır, başka biri hastalığımı doktora bildirmeli. Bu iş başka birinin yapması ve kendisinin güvenilir olması şart. Koğuşta 2-3 garip dümen çevireceğim. Koğuş görevlisi nöbetçiye söyleyecek, o da hasta listesine adımı kaydettirecek. 3 gündür uyumuyor, yıkanmıyor, tıraş olmuyorum. Her gece birkaç kere kendi kendimi tatmin ediyor, çok az da yemek yiyorum. Dün yanımdakine başucumda duran resmi neden kaldırdığını sordum. Tabii böyle bir resim yoktu. Hiçbir şeyime dokunmadığına yemin bile etti. Ama korktu ve yerini değiştirdi. Mahkumlara dağıtılan çorba çoğu kere birkaç dakika teknenin içinde bekler. Tekneye yaklaştım ve herkesin gözü önünde içine işedim. Buz gibi bir hava esti ortalıkta. Ama suratım herkese etkilemiş olmalı ki ağzını açan olmadı. Yalnız Grandet, kelebek bunu neden yaptın diye sordu. Tuzlamayı unutmuşlar da ondan. Fazla beklemeden gidip sahanımı alıyor ve çorba koyması için koğuş görevlisine uzatıyorum. Büyük bir sessizlik içinde herkes çorbayı içişimi izliyor. Bu iki olay hiç istemediğim halde sabah sabah doktorun karşısına çıkmama yetiyor. Ne haber doktor ağa, iyi misin ha? Sorumu iki kere tekrarlıyorum. Doktor şaşkın şaşkın yüzüme bakıyor. Bakışlarımı yüzünden hiç ayırmıyorum. İyiyim diyor doktor. Ya sen, hasta mısın? Yoo. Neden geldin buraya? Hiç hasta olduğumuzu söylediler de. Doğru olmadığını gördüğüme sevindim. Eyvallah. Bekle biraz kelebek. Otur karşıma. Yüzüme bak. Küçük bir ışık saçan lambayla doktor gözlerimi inceliyor. Umduğunu bulamadın mı doktor? Işığın pek güçlü değil ama. Yine de anladın değil mi? Söyle, gördün mü onları? Neleri? Enayilik etme, doktor musun, baytar mısın sen? Gizlenmeden önce onları görecek zaman bulamadım deme. Belki de söylemek istemiyor ya da beni avanağın teki sanıyorsun. Gözlerim yorgunluktan çakmak çakmak. Yıkanmamış, tıraşlı görünüşüm de işe yarıyor. Aynasızlar büyülenmiş gibi dinliyorlar ama onların işe karışmasını gerektirecek bir şey yapmıyorum. Oyunuma gelen doktor beni kışkırtmamak için sakin sakin yerinden kalkıyor ve elini omzuma koyuyor. Ben hep oturuyorum. Evet, sana söylemek istemiyordum ama görecek zamanı buldum. Yalan söylüyorsun doktor. Sömürge soğukkanlığıyla yalan söylüyorsun. Çünkü hiçbir şey görmedin. Aradığını sandığım şey sol gözümdeki üç kara noktaydı. Boşluğa baktığımda ya da kitap okurken görüyorum o noktaları. Ama aynayı alıp gözüme baktığımda hiç belli olmuyor. Ben aynayı kapar kapmaz onlar da hemen bir köşeye gizleniveriyorlar. Hemen hastaneye yatırın diyor doktor. Kampa hiç dönmesin. Kelebek, hasta değilim diyorsun bana. Belki doğrudur ama ben seni çok yorgun buluyorum. Dinlenmen için birkaç gün hastaneye yatıracağım. İster misin? Olur. Hastanede, kamp da aynı nasıl olsa. İlk adım atıldı. Yarım saat sonra kendimi hastanede iyi aydınlatılmış bir oda ve bembeyaz çarşaflı bir yatakta buluyorum. Kapıda bir yazı. Müşahede altında. Yavaş yavaş kendi kendimi işleyerek deliye dönüyorum. Ağzımı büzüp alt dudağımı ısırmak tehlikeli bir oyun. Bir ayna parçasında uzun uzun yapmaya çalıştığım bu hareketi istemeden tekrarladığım da oluyor. Bu oyunu uzun süre oynamak doğru değil azizim. Kendini devamlı dengesiz hissedersen tehlikeler belirir. Sonunda bir kalıntısı bile olur. Ama hedefe varmak için oyunu sonuna kadar oynamalıyım. Hastaneye yatmak, sorumsuz damgası yemek, sonra da arkadaşlarımla birlikte kaçmak ve yine kaçmak. Bu tılsımlı sözle kendimden geçiyorum. Fıçıların üstüne oturmuş İtalyan dostumla karaya doğru yol aldığımı görür gibiyim. Doktor her gün bana uğruyor. Uzun uzun beni muayene ediyor. Hem terbiyeli ve dostça konuşuyoruz. Kafası karıştı ama pek emin değil daha. İlk belirti sayılan boyun ağrılarından söz etmenin sırası geldi. Nasılsın kelebek? İyi uyudun mu? Sağ ol doktor. Pek fena sayılmam. Bana verdiğiniz Match dergisine teşekkür ederim. Ama uykuya gelince iş değişiyor. Odamın arkasında bir tulumba var herhalde. Kim bilir ne suluyorlar. Tulumba kolunun bütün gece çıkardığı ses ense köküme vuruyor ve içimde yankılanıyor sanki. Bütün gece aynı şeyi duymak dayanılır gibi değil. Onun için hücremi değiştirirseniz iyi olur. Doktor hemen hasta bakıcıya dönüp mırıldanıyor. Tulumba var mı? Adam yok dercesine başını sallıyor. Odasını değiştirin. Nereye gitmek istiyorsun? Tulumbanın mümkün olduğu kadar uzağına, koridorun öbür ucuna. Sağ ol doktor. Kapı kapanıyor. Hücremde yalnız kalıyorum. Belli belirsiz bir tıkırtı oluyor. Kapıdaki delikten gözetleniyorum. Herhalde doktor olacak. Koridorda uzaklaşan ayak seslerini duymadım. Hemen yumruğumu hayali tulumbayı gizleyen duvara doğru sallıyor ve sesimi pek yükseltmeden ''Dur, dur Allah'ın belası, sulayacağın kadar sulamadın mı? Bahçıvan bozuntusu.'' Sonra başımı yastığın altına gizleyip uzanıyorum. Deliye kapayan kapağın sesini duymadım ama uzaklaşan ayak sesleri kulağıma geldi. Sandığım gibi doktor tarafından gözetleniyordum demek ki. Öğleden sonra hücremi değiştirdiler. Bu sabah onları epey etkilemiş olmalıyım. Koridorun öbür ucuna kadar götürmek için yanıma iki aynasızla iki görevli mahkum takıyorlar. Ne onlar benimle konuşuyor ne ben onlarla. Ses çıkarmadan peşlerinden gidiyorum. 2 gün sonra ikinci belirti. Kulak uğuldaması. İyi misin kelebek? Yolladığım dergiyi okudun mu? Hayır, okumadım. Bütün günü ve gecenin büyük bir bölümünü kulağımda yuva yapan sivri sinek ya da sineğin öldürmek için uğraşmakla geçirdim. Kulağımın dibine kadar pamuk sokuyorum. Kanat sesleri kesilmiyor. Vız vız da vız vız. Hem vızıltı devamlı hem de müthiş gıdıklanıyorum. İnsan sonunda çok sinirleniyor doktor. Ne dersin? Sinekleri belki boğamamışımdır. Üstlerine su döküp öldürelim mi birlikte? Dudak dikim durmak bilmiyor. Doktorun bu devamlı hareketi de kaydettiğini görüyorum. Elimi tutuyor ve gözlerimin içine bakıyor. Üzgün ve epey şaşkın olduğunu fark ediyorum. Evet dostum, su döküp öldüreceğiz. Çatal, kulağı yıkansın. Her sabah aynı sahneler. Çeşitli değişikliklerle uygulanıyor ama doktor beni henüz akıl hastanesine gönderme niyetinde değil. Çatal bromür iğnesi yaparken beni uyarıyor. Şimdilik durum iyi. Doktor inanmış gibi. Ama seni akıl hastanesine göndermesi uzun sürecek. Çabuk karar vermesini istiyorsan tehlikeli olabileceğini göstermelisin. Doktor yanında görevli hasta bakıcılar ve Çatal kapıyı açıyor, beni selamlıyor. İyi misin kelebek? Kes palavrayı doktor. Görünüşüm gerçekten saldırgan. İyi olmadığımı biliyorsun. Bana işkence eden herifin suç ortağı hanginiz? Merak ediyorum doğrusu. Kim işkence ediyor? Nasıl? Ne zamanlar? Bak doktor, Arson Val'in çalışmalarını bilir misin? Evet sanırım. Çeşitli dalgalarla elektrik akımı verilebilen bir araç yaptığını da biliyorsun. Araç kalın bağırsak ülserine yakalanan bir hastanın çevresindeki havayı iyonize etmekte kullanılır. Bu araçta elektrik akımı verilir. Düşün ki can düşmanlarımdan biri Cayenne'deki hastaneden böyle bir araç çalmış. Rahat rahat uyuduğum sıra düğmeye basıyor. Elektrik akımı göbeğim ve kalçalarımı yayılıveriyor. Birden kas katı kesilip yatakta en az 10 santim sıçrıyorum. Böyle olunca nasıl dayanabilir ve uyuyabilirim ki? Bu gece durmak dinlenmek bilmedi. Tam gözüm kapamak üzereyken güm elektrik akımı geliyor. Boşanan bir yay gibi büyük gövdem geriliveriyor. Dayanamıyorum artık doktor. Söyle herkese düşmanımla işbirliği yapanı yakalarsam oracıkta temizleyeceğim. Silahım yok ama ellerimle boğazını sıkacak kadar gücüm var daha. Anlayana sivrisinek sas, hem her sabah iki yüzlü sorular sormaktan da vazgeç. Tekrar ediyorum doktor, kes palavrayı. Olay ürünlerini verdi. Çatal doktorun aynasızlara dikkat etmek gerektiğini söylediğinden bahsediyor. 2-3 kişi bir araya gelmeden kapımı açmıyor. Birinin kendisine kötülük ettiğini kafasına takmış diyor doktor. En kısa zamanda akıl hastanesine göndermeliyiz. Çatal deli gömleği giymemi önlemek için yanıma bir kişi takarsanız sanırım onu ben akıl hastanesine götürebilirim dediğini anlatıyor. İyi yemek yedin mi kelebek? Evet Çatal, çok güzeldi. Benimle ve Bay Juvenis'le gelir misin? Nereye gidiyoruz? Yukarıdaki akıl hastanesine ilaç götüreceğiz. Sen de hava almış olursun. Gidelim. Üçümüz birlikte çıkıyor ve akıl hastanesine doğru yürüyoruz. Yolda Çatal biraz konuşuyor. Tam akıl hastanesine varmak üzereyken kampta yaşamaktan bıktın mı diye soruyor. Bıktım ya, hele dostum Carbonier'in ölümünden sonra canım orasını hiç istemiyor. Neden birkaç gün burada kalmayasın? Hem o makineli herif de başına bela olmaz burada belki. İyi fikir ama kafadan kontak olmayınca adamı burada yatırırlar mı hiç? Çatal'ın uydurma tuzağına düştüğüme çok sevinen aynasız, sen işi bana bırak diyor. Ben senin için konuşurum. İşte 100 kadar deliyle akıl hastanesindeyim. Üşütüklerle bir arada yaşamak pek eğlenceli değil doğrusu. Hasta bakıcılar hücreleri temizlerken oturan 40'ar kişilik gruplar halinde avluda hava alıyoruz. Herkes gece gündüz çıplak. Neyse ki havalar sıcak. Bana yalnız lastik pabuçlarımı bıraktılar. Hasta bakıcı yaktığı sigarayı uzattı. Güneşte oturmuş, buraya geleli 5 gün olduğu halde Salvidia ile bir türlü bağlantı kuramadığımı düşünüyorum. Delinin biri yanıma yaklaşıyor. Hikayesini biliyorum. Adı Focet. Annesi evini satıp kaçması için bir gardiyanla oğluna 15 bin frank yollamış. 5 binini gardiyan alacak, 10 binini de foçete verecekmiş. Herif paraların tümünün üstüne oturup Kayan'a kaçmış. Annesinin parayı gönderdiğini, bunun içinde nesi var nesi yok sattığını öğrenen Foçet birden delirip gardiyanlara saldırmış. Hemen hareketsiz hale getirildiğinden kimseye kötülük edememiş. O günden bu yana da 3-4 yıldan beri deliler evinde. Kimsin? Önümde duran ve bana soru soran 30 yaşlarındaki bu genç adama bakıyorum. Kim miyim? Senin gibi bir adam. Ne fazlam var ne de eksiğim. Çok aptalca bir cevap. Erkek olduğunu görüyorum. Bir sopam ve iki torban var. Kadın olsaydın deliğin olurdu. Kimsin diyorum sana. Adın ne? Adım Kelebek. Kelebek mi? Kelebeksin demek. Zavallı. Kelebek uçar, kanatları vardır. Seninkiler nerede? Kaybettim kanatlarımı. Bulmalısın. Kaçabilirsin onlarla. Aynasızların kanadı yoktur. Hepsini atlatırsın. Sigaranı bana versene. Sigaramı uzatacak zamanı bulamadan elimden kapıyor. Sonra karşıma oturup zevkle tüttürüyor. Ya sen kimsin diye soruyorum. Benim adım Kokuşmuş. Tam mallarımdan birini verecekken çalıp kaçıyorlar. Neden? Öyle işte. Ben de önüme gelen aynasızı öldürüyorum. Bu gece 2 tanesini astım. Sakın kimseye söyleme. Neden astın? Annemin evini çaldılar. Düşün ki annem bana evini yolladı. Onlar da evi güzel bulup el koydular. İçinde yaşamaya başladılar. Asmakla iyi etmemiş miyim? İyi etmişsin. Böyle annenin evinde oturamazlar. Şu tellerin arkasındaki şişko aynasız var ya, o da aynı evde oturuyor. İnan bana onu da geberteceğim. Yerinden kalkıp gidiyor. Delilerin arasında yaşamak hiç hoş değil. Üstelik tehlikeli de. Gece dört bir yandan bağırış, çağırış, hele dolunay çıktığında delilerin çığlığı artıyor. Ay delilerin hareketini nasıl etkileyebilir? Bilmiyorum ama gözlerimle gördüm. Aynasızlar müşahede altındaki deliler hakkında rapor hazırlıyorlar. Benimle de bir takım oyunlara başvuruyorlar. Örneğin bilerek beni avluya çıkarmıyorlar. Dışarı çıkmak istememi bekliyorlar. Ya da yemek vermiyorlar. Ucuna ip bağlı bir sopam var. Sözde balık avlıyorum.